Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 12 ila 21. ayetlerini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten son da ilk de, ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstudy.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Farvardin 1400, Hicri Kameri 16 Şaban 1442 ve Miladi Takvimle 30 Mart 2021 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Nevruz Bayramı özel programı, biyolojik tehditler, ülkelerin ve uluslararası kuruluşların sorumluluğu ve uluslararası hukuk açısından Şehit Süleymani Suikastı isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mehtap Hameney.
Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Dışişleri Bakanı Zarif, Tacikistan Cumhurbaşkanı ile görüştü. Çavuşoğlu ve Rahman ikili ilişkilerin gelişmesini vurguladılar. Birleşmiş Milletler'de İran İslam Cumhuriyeti temsilciliği Amerika'nın Bercam'a dönüşü için plan gerekmediğini duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İran ve Çin arasında imzalanan kapsamlı işbirliği programı belgesinin iki ülke ilişkilerinin tam modelini belirlediğini belirtti. Tahterevanchi yaptırımların Suriye krizini daha da uzatacağını belirtti. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tacikistan Cumhurbaşkanı ile bir araya gelerek ilgi duyulan konular hakkında görüş teatisinde bulundu. İran'ın bildirdiğine göre Asya'nın kalbi konferansına katılmak için Duşanbe'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, iki ülke arasındaki ekonomik, ticaret, enerji, sanayi, ulaştırma, bilim ve kültür konuları gündeme geldi ve taraflar ortak ekonomik komisyonu rolüne vurgu yaptılar. İki ülkenin terörizm, radikalizm ve uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele ortak işbirliği gündeme gelen diğer konulardı. Zarif ayrıca konferansa katılan diğer dışişleri bakanları bu cümleden Hindistan Dışişleri Bakanı Subramaniam Jayshankar ile bir araya gelerek Afganistan'ın son siyasi durumu ve bu ülkede barış sürecinde aktif yollar konusunda görüş alışverişinde bulundu. Hindistan Dışişleri Bakanı da İran'ın Afganistan'daki siyasi gelişmelerdeki yapıcı ve etkili rolünü takdir ederek, Afganistan'da barışın ve istikrarın sağlanmasında bölgesel ve özellikle İran ve Hindistan işbirliğinin önemli olduğunu ifade etti. Konferansa katılan ülkeler arası Türkiye, Afganistan, Tacikistan, İran, Pakistan, Hindistan, Çin, Rusya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan yer alıyor.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamoğlu Rahman tarafından kabul edilmesinin ardından görüşmeyi gazetecilere değerlendirdi. Tacikistan'da düzenlenecek Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı'na katılmak üzere Duşanbe'de bulunan Çavuşoğlu, yapılan görüşmede geniş bir yelpazede ikili işbirliğin ele alındığını söyledi. Çavuşoğlu, görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığını aktararak, "Kardeş Tacikistan'la ilişkilerimize değer veriyoruz. Tacikistan'ın güvenliği ve istikrarı bizim güvenliğimiz ve istikrarımızdır." diye konuştu. Bölgenin istikrarı herkes için çok önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Tacikistan ekonomik işbirliği, ticaret, yatırım, kültür, turizm, eğitim, enerji gibi birçok alanda mükemmel bir işbirliği yürütüldüğünü söyledi. Tacikistan'daki temasları kapsamında Çavuşoğlu ayrıca Tacikistan Sanayi ve Geri Teknolojiler Bakanı Şerali Kabir'le de görüştü. Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajda aynı zamanda Karma Ekonomik Komisyonu'nun eş başkanı da olan Kabir'le iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini değerlendirdiklerini ve Ağustos'ta Duşanbe'de düzenlenecek toplantıyı ele aldıklarını belirterek tercihli ticaret anlaşması imzalanması ticari ilişkilerimizi artıracak ifadesini kullandı. Çavuşoğlu ayrıca Tacikistan ziyareti kapsamında dün Dışişleri Bakanı Sürecettin Vahdettin ile de bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler'de İran İslam Cumhuriyeti temsilciliği Amerika'nın Bertram nükleer anlaşmasına geri dönmesi için Washington'un kendi sorumluluklarını yerine getirmedi, siyasi iradesinin dışında başka hiçbir plana gerek olmadığını duyurdu. İran'ın bildirdiğine göre İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilciliği kendi Twitter sayfasında paylaştığı mesajda İran'ın Bercam'ın diğer katılımcıları ile temaslı olduğu ifade edildi. Mesaj şöyle devam ediyor. Birleşik Devletler'in Bercam'a tekrar katılması için hiçbir öneriye ihtiyaç yoktur. Sadece Birleşik Devletler'in bir tek siyasi iradesine ihtiyacı vardır ki tüm sorumluluklarını bu anlaşmaya göre tam ve bir an önce yerine getirsin ve 2231 kararına bağlı kalsın. Politico sitesi dün verdiği haberde Amerika Başkanı Joe Biden'ın nükleer müzakere çıkmazını aşmak için İran'a yeni öneride bulunacağını iddia etti. Söz konusu site iki güvenilir kaynağa dayanarak verdiği haberde Biden hükümet yetkililerinin bu hafta İran ile görüşmelerin başlaması için yeni önerilerde bulunacağını yazdı. İran İslam Cumhuriyeti defalarca belirttiği gibi Bercam Anlaşması'ndaki çıkarlardan yararlanacağı şekilde tüm yaptırımların kalkması ve Bercam sorumluluklarının diğer taraflarca yerine getirilmesi halinde Bercam'ın tam olarak uygulanmasına geri döneceğini duyurdu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran ve Çin arasında imzalanan kapsamlı işbirliği programı belgesinin iki ülke ilişkilerinin tam modelini belirlediğini belirtti. İran'ın bildirdiğine göre Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian dün muhabirleri yaptığı açıklamada Çin ve İran İslam Cumhuriyeti arasında kapsamlı işbirliği programı belgesinin imzalanmasına tepki olarak söz konusu programın konusu iki ülkenin ekonomi, insan ilimler ve diğer alanlarda işbirliği potansiyelinin kullanılması, uzun vadeli işbirliği perspektifi ve yollarının planlanması olduğunu söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca belirli anlaşmalar veya göstergelerin söz konusu program kapsamında olmadığını ve hiçbir üçüncü tarafın da hedef alınmadığını sözlerine ekledi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif ve Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi arasında yapılan müzakerelerin ardından 27 Mart tarihinde iki ülke arasında 25 yıllık kapsamlı işbirliği anlaşması Tahran'da imzalandı.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Suriye'ye yönelik tek yanlı yaptırımların zararlı bir eylem olduğunu, sadece bu ülkedeki krizi yoğunlaştırdığı ve korona salgını gibi diğer zorluklardan acı çeken halkı daha da zor durumda bıraktığını belirtti. İran'ın bildirdiğine göre Mecid Tahterevanchi dün Suriye'de insani durumu konulu düzenlenen Güvenlik Konseyi oturumunda Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin 2021 yılında Suriye'de açlık tehlikesi konusundaki son raporu bu soruna el atmak için uluslararası yardımların seferberliğinin zarureti ve aciliyetini vurguladığını söyledi. Tahterevanchi şöyle dedi. Muhtaçlara insani yardımların yapılması yüksek zaruret ve öncelik taşırken uzun süreliğine devam etmesi tek başına sorunu çözmüyor ve de bu hareket o ülkede hayati önem taşıyan kalıcı istikrar, güvenlik ve barışın garanti edilmesi için temel girişimlerin alternatifi olamaz. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi en öncelikli ve önemli girişimin teröristlerin yok edilmesi, istenmeyen yabancı güçlerin çekilmesi ve işgalin son bulması, ayrıca Suriye sınırlarındaki güvenliğin sağlanması ile Suriye toprak bütünlüğü ve milli hakimiyetinin tamamen garanti edilmesi olduğunu belirtti. Tahterevanç'ı bazı ülkeler Suriye'de siyasi baskı veya askeri araçlar ile ulaşamadıkları hedeflerine yaptırım ile ulaşmaya çalışıyorlar. Halbuki gıda ve ilacı silah olarak kullanmak ve bir milletin gıda güvenliğini tehlikeye atmak adaletsizlik ve kabul edilemezdir vurgusunda bulundu.
Suriye'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi bazı ülkelerin Güvenlik Konseyi'nin insani girişimleri siyasileştirmek için suistimal ettiğini söyledi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Bessem Sebbah, dün Suriye'ye insani yardımlar sürecinin siyasileştirmesini eleştirerek, bazı ülkelerin Suriye'de insani eylemleri siyasileştirmek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni suistimal ettiğini ve Suriye halkına dayatılan eylemlerin facia sonuçlarını göz ardı ettiğini söyledi. Suriye temsilcisi ayrıca Türkiye'den askeri güçlerini Suriye topraklarından çekmesi ve teröristlere desteğini durdurmasını istedi. Sebbah ayrıca Amerika'dan da Türkiye'nin işgali ve ayrılıkçı gruplara desteğine, ayrıca Suriye kaynaklarını yağmalamaya son vermesini istedi. Sebbah, terörist grupların sivillerin insani koridordan geçişini engelleyerek onları rehin aldığı ve insani kalkan oluşturduğunu da sözlerine ekledi. Bu arada Suriye Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Bessem Tame geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı açıklamada Suriye petrolünün Amerikan terörist askerleri tarafından yağmalanmasını eleştirdi. Tame, Amerikan işgal ettiği bölgelerin Suriye petrol kaynaklarının %90'ını içine aldığını söylemişti.
İran Ulusal Halı Merkezi Başkanı son 10 ayda ülkede el yapımı halı üretiminin %34 arttığını duyurdu. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran Ulusal Halı Merkezi Başkanı Bayan Farahnaz Rafe, son 10 ayda el halı üretim verilerine değinerek bu süre zarfında 1.869.403 metrekare el halısı üretildiğini, bu rakamın geçen yıl aynı dönemde 1.231.321 metrekare olduğunu söyledi. Rafe ayrıca el yapımı halıların üretim türüne göre üretim oranına işaretle %42 oranında ticari halı, %19 kaba, %16 ince ve koyun tüyü, %9'u tablo, %8'i gebbe ve %6'sının da ipek olduğunu ifade etti.
İçişleri Bakanlığı 22 ile 29 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 21.495 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre COVID-19 salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme döneminde olduğuna dikkat çekilerek bu dönemde İllerin vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde risk gruplarına ayrılarak tedbirler bu seviye gruplarına göre belirlendiği hatırlatıldı. Bu arada Türkiye günlük koronavirüs tablosu COVID-19 sağlık adresinden paylaşıldı. Buna göre son 24 saatte 225.511 COVID-19 testi yapıldı. 32.404 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 154 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı 1.325 oldu. Son 24 saatte 18.015 kişinin COVID-19 tedavisi ve karantinasına son verilmesiyle iyileşen sayısı 2.975.108'e yükseldi.
Amerika Dışişleri Bakanı, Suudi gazeteci ve eleştirmen Cemal Khashoggi cinayetinden Arabistan veliahdını sorumlu tutmaktan kaçındı. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, CNN kanalına verdiği mülakatta, Suudi gazeteci ve eleştirmen Cemal Khashoggi cinayetinde Suudi veliaht Muhammed bin Salman'ın işbirliği yapması nedeniyle kendisi için katil kelimesini kullanmaktan kaçındı. Amerika Dışişleri Bakanı söz konusu röportajın devamında Joe Biden hükümetinin Bin Salman'ı dolaylı cezalandırmaktan yana olduğu ve Kaşıkçı cinayetindeki işbirlikçilerine yaptırım uygulayacağına değindi. Amerika İstihbarat Servisi İstanbul'da Arabistan Başkonsolosluğu'nda işlenen Kaşıkçı cinayeti hakkında geçen ay yayınladığı raporunda Muhammed Bin Salman'ın Kaşıkçı'nın 2018 yılında İstanbul'da tutuklanması veya suikast yapılmasına onay verdiğini açıklamıştı. Biden hükümeti söz konusu resmi raporun ardından bazı Suudi yetkililere yaptırım kararı alarak 76 Suudi vatandaşın aileleriyle birlikte Amerika'ya seyahat hakları olmadığını duyurdu. Fakat yine de cinayetin amiri olan Suudi veliaht hakkında her türlü girişimde bulunmaktan kaçındı.
Irak haber kaynakları, Erbil ve Kerk ülkelerinin sınırlarında peşmerge güçlerinin mevzilerine birkaç füzenin isabet ettiğini duyurdu. İran'ın dün bildirdiğine göre bazı Iraklı yerel kaynakları 8 ve diğer bazı kaynaklar ise 6 füzenin peşmerge mevzilerine isabet ettiğini, füzelerin Katyuş olduğu ve bölgenin Elton Koberi olduğunu ifade edildi. Orada haberin Kerkük Batı ekseni güvenlik sorumlusundan akran bildirdiğine göre füze sayısının 3 olduğunu, saldırıda can kaybının olmadığını belirtti. Kerkük ehli güvenlik kaynakları ise füzenin fırlatma noktasının belli olmadığını fakat isabet yerinin iki il arasındaki Mahmur Dağları olduğunu duyurdular. Saldırı şimdilik üstlenen olmadı. Irak'ın kuzey illerinden olan Erbil son aylarda Türkiye savaş uçaklarının PKK mevzilerine saldırılarına şahit oluyor.
Haber kaynakları Siyonist rejim polisinin işgal edilen Filistin'in Hayfa kentinde bir Filistinli genci kurşunla hedef alarak şehit ettiklerini duyurdular. İran'ın bildirdiğine göre Siyonist rejim polisi 33 yaşındaki Münir Enep Tavri'nin bıçakla polise saldırısı ardından öldürdüğünü iddia etti. Fakat şehidin kız kardeşi İbranice yayınlanan Yediyot Ahronot gazetesine yaptığı açıklamada kardeşinin suçsuz olduğunu, bu yüzden sessiz kalmayacağını, onun hasta olduğunu ve tedaviye ihtiyacı olduğunu belirterek polisin yalan söylemekten vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Şehidin kız kardeşi polisin onlara yardım etmek yerine kardeşini öldürdüğünü, polisin öldürmekten başka bir şey bilmeyen cinayetkar olduğunu söyledi. Geçen haftalarda işgal edilen Filistin topraklarında Ummel Fahm kentinde Siyonist rejim polis güçlerinin şiddet eylemleri ve Filistinliler için ortamın güvensizleşmesi amacıyla suç çeteleriyle işbirliği yapmasına itiraz amacıyla geniş çaplı gösterilerin düzenlendiği bir ortamda Filistinli genci öldürdü.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Ulaştırma Bakanlığı, Sana Uluslararası Havalimanı'nın 6 senedir kapanmış olması yüzünden 80 bin Yemenli'nin yaşamını kaybettiğini duyurdu. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Ulaştırma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın saldırıları ve ablukası ve Sana Havalimanı'nın 6 senedir kapanmış olması dolayısıyla yurt dışında acil tedaviye ihtiyaç duyan 80 bin Yemenli'nin hayatını kaybettiği bildirildi. Bakanlık 450 binden fazla Yemenli'nin ciddi ve acil şekilde yurt dışında tedaviye ihtiyaç duymakta olduğunu ancak ablukanın buna izin vermediğini kaydetti. Raporun devamında mütecaviz Suudilerin 6 seneden 1083 kamyon ve tanker, 4490 cadde ve köprü ve 7229 adet nakliye aracını imha ettikleri bildirildi.
Süveyş Kanalı İdaresi kanalın deniz trafiğine açıldığını açıkladı. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta The Ever Given dev konteyner gemisi ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava şartları sonucunda görüş mesafesinin düşmesi dolayısıyla kıyıya çarparak kaza yapmıştı. Söz konusu geminin sahibi Japon firmada 26 Mart'ta yaptığı açıklamada geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik girişimlerde zorluklarla karşılandığını bildirmişti. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi konuyla ilgili dün resmi Twitter hesabında paylaşımda bulunmuştu. Sisi zorlu şartlara rağmen Mısırlıların gemiyi hareket ettirmeyi başardığını ifade ederek kanalda durumun normal seyrine dönmeye başladığını kaydetmişti.
Ve son haberimiz, Amerika'nın Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un ölümünden sorumlu olan eski polis memuru Derek Chauvin hakim karşısına çıktı. Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un gözaltına alınması sırasında dizini ensesine basarak ölümüne sebep olan eski polis memuru Chauvin'in yargılandığı davanın ilk duruşması başladı. Floyd'un Minneapolis'te eski polis memuru tarafından öldürülmesi olayı ardından 10 ay geçerken mahkemenin kararı Amerika'da ırksal ilişkiler açısından büyük önem ve tehlike taşıyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor.
Bu sabahki ilk yorumumuz Düşanbe'de Asya'nın Kalbi konferansının başlaması etrafında. Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Konferansı'nın üye ülkeleri, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Afganistan sorunlarının çözülmesi bağlamında bir oturum başlattı. Tacikistan başkenti Duşanbe, 29 Mart Pazartesi gününden itibaren Afganistan konulu Asya'nın Kalbi Konferansı'na ev sahipliği yapmaya başladı. İran İslam Cumhuriyeti, Afganistan, Pakistan, Çin, Rusya, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere 15 Asya ülkesinin temsilcileri 2 günlük Asya'nın Kalbi Konferansı'nda Duşanbe'de toplanarak görüşleri ve stratejilerini Afgan krizini çözmek için tanıtacaklardır. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif de konferansa katılmak için Tacikistan'da bulunuyor. Asya'nın Kalbi Konferansı'nda iyi ülkeler konu hakkında birçok çözüm öneriyorlar. Afganistan'daki savaşın sona ermesi, güvenlik ve terörle mücadele, Duşanbe'deki mevcut konferansta dahil olmak üzere bu konferanslarda tartışılan önemli konular arasında yer alıyor. İlk Asya'nın Kalbi Konferansı olan İstanbul Süreci adı ile bilinen konferans, terörle mücadele, uyuşturucu maddeyle mücadele, ticaret ve yatırım yoluyla Afganistan'da güvenliğin ve barışın geliştirilmesine yardımcı olacak bir yol haritası belirlemek amacıyla 2011 yılında kurulmuştur. Sonraki oturumlara 2012-2015 yılları arasında sırasıyla Afganistan, Kazakistan, Çin ve Pakistan ev sahipliği yapmıştır. Konferansın 12 üye devleti ve 16 destekçi ülkesi vardır. Afganistan, İran, Pakistan, Hindistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Rusya, Çin ve Tacikistan bu konferansa üyedirler. Afganistan ve komşuları arasında özellikle terörizm, aşırılık ve yoksullukla mücadelede bölgesel işbirliğini teşvik etmek Asya'nın Kalbi zirvesinin temel hedeflerinden biri olmuştur. Afganistan'ın komşularından biri olan ve bu ülkeyle uzun bir sınırı olan İran İslam Cumhuriyeti, Afganistan'da barışın sağlanması yolunda dünyanın en hassas ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle İran, Afganistan'da barış ve güvenliği tesis etmeyi her zaman görev olarak görmüş ve bu yönde etkin adımlar atmıştır. İşgalcilerin Afganistan'dan çekilmesi ve ülkeyi Afgan halkına teslim etmesi, Afganistan'da güvenliği sağlamak için Tahran yetkilileri tarafından her zaman dikkate alınan İran'ın taleplerinden biri olmuştur.
Öte yandan uzmanlar Asya'nın Kalbi Konferansı'nın sonucuna ilişkin farklı görüşlere sahipler. Terör faaliyetlerini önlemek ve bölgede güvenliği sağlamak için bu tür konferansların yapılmasının önemli olduğu düşünülüyor. Kimileri de bu konferansın önceki toplantılarının herhangi bir olumlu sonuç vermediğine inanıyorlar. Bu bağlamda Afganistan'daki siyasi meseleler konusunda uzman olan Şah Cihan Fazilet şöyle düşünüyor. Bu toplantıları düzenleyerek Afganistan'daki terörizmi, terörün finansman kaynaklarını ortadan kaldırmak ve teröristlerin barındığı alanların yok edilmesi için etkili bir adım atılacak ve başta Afganistan'ın komşuları olmak üzere Asya ülkeleri Afganistan'daki terörizmle mücadeleye olan bağlılıklarını yeniden teyit edecekler. Tabii ki başta Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere olmak üzere yabancı hükümetlerin varlığından kaynaklanan terör ve onunla mücadele konusu Afganistan'ın sorunlarını daha da artırmıştır. Genel olarak Afganistan'ın yabancı ülkelerin neden olduğu birçok sorundan dolayı savaşa girdiği ve işgalcilerin ayrılışıyla uğraşmak zorunda kalmasıyla ilgili olduğu söylenebilir. Yabancıların Afganistan'dan ayrılmasıyla bu ülkenin pek çok sorunun çözüleceği ve bu ülkenin halkının Kabil'deki güçlü merkezi hükümetin varlığını bir kez daha göreceği aşikardır.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika'nın Çin'e karşı düşmanlığını körüklemesi etrafında. Amerika'nın Çin'e karşı hasmani yaklaşımına paralel olarak Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, pazar günü yaptığı açıklamada bu ülkenin Çin ile ilişkilerinin günden güne düşmanlık bağlamında artmakta olduğunu belirtti. Blinken'in belirttiğine göre Washington Çin'e karşı güçlü tutum sergilemelidir. Ona göre Amerika, Pekin'e karşı koymak için kapsamlı stratejiye ihtiyacı vardır. Blinken, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ilişkileri çok yönlü olarak nitelendirerek bu ilişkilerin düşmanca, rekabetçi ve katılımcı yönleri olduğunu da sözlerine ekledi. Çin ile ilgili karşı karşıya kalınan zorlukların üstesinden gelmek için Amerika'nın müttefikleriyle çalışması gerektiğini belirtti. Amerika Dışişleri Bakanı'nın yeni açıklamaları, Biden yönetiminin Çin'e yaklaşımında sadece Trump yönetiminin politikasını sürdürmek niyetinde olmadığını, aynı zamanda Pekin ile gerginliği arttırmayı ve müttefiklerini ve ortaklarını da bu alana dahil etmeyi amaçladığını gösteriyor. Bu husus, Biden hükümetinin ilk güvenlik belgesi olan Geçici Ulusal Güvenlik Strateji Rehberi belgesi bağlamında vurgulanmaktadır. Önümüzdeki 4 yıl içinde Amerika güvenliği ve dış politikası için esasen bir yol haritası olacak olan bu belge, Çin'in Amerika'ya karşı oluşturduğu ve iddia edilen zorluklarına özellikle dikkat çekilmiştir. Bu belgede Çin'in büyüyen küresel etkisini atıfta bulunarak şu ifadelere yer verilmiştir. Bu ülke kendi ekonomik, diplomatik, askeri ve teknolojik gücünü uluslararası istikrarlı ve serbest düzeni sorun yaratmak için kapsamlı bir şekilde kullanabilen tek rakiptir. Bu söz, cambazlığının dışında Washington'un asıl endişesinin Çin'in önümüzdeki birkaç yıl içinde dünyanın önde gelen ekonomik gücü olarak ortaya çıkması ve mevcut güvenlik denklemlerini ve Amerika'nın Doğu Asya'daki geleneksel konumunu etkileyen arttan askeri gücünü pekiştirmesi gibi görünüyor. Washington hali hazırda Çin'in dünyanın çeşitli yerlerinde özellikle Batı Asya gibi bölgelerdeki varlığının gelişmesinden derinden endişe duyuyor. Amerika Başkanı Joe Biden 25 yıllık İran-Çin anlaşmasının imzalanmasına tepki olarak pazar akşamı şöyle bir açıklamada bulundu. Bir yıldır bunun için endişeliyim dedi.
Öte yandan Amerikan medyası bu anlaşmanın imzalanmasını Tahran ve Pekin'in Amerika yaptırım politikasının es geçmesi ve Washington'un İran ve Çin'e yönelik çatışmacı politikalarına tepki verme girişimi olarak nitelendirdi. 25 yıllık plan olarak bilinen İran İslam Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti kapsamlı işbirliği planı belgesi, iki ülkenin Dışişleri Bakanları Muhammed Cevat Zarif ve Wang Yi tarafından cumartesi günü Tahran'da imzalandı. Siyaset bilimi profesörü Abdullah El-Şuayici şöyle düşünüyor. Çin, Tahran ile bir işbirliği belgesi imzalayarak Amerika ve Batı'ya açık bir mesaj göndermiştir. Şu anda Çin ve Amerika Birleşik Devletleri birbirlerine yeni yaptırımlar getirmesi nedeniyle yeni bir gerilim döneminden geçiyorlar. Biden hükümeti geçtiğimiz aylarda çeşitli bahanelerle Çin'e bir dizi yaptırım uyguladı ve aynı zamanda Washington, Hong Kong ve Xinjiang eyaletleri de dahil olmak üzere Çin'in iç işlerine yönelik açıkça bir tavır aldı. Pekin ayrıca son zamanlarda insan hakları gerekçesi ile Çinli yetkililere ve kurumlara yönelik yaptırımlara tepki olarak Birleşik Devletleri, Kanada ve Birleşik Krallık da dahil olmak üzere bazı batılı yetkilileri de hedef aldı. Ve ilginç bir şekilde Amerika Dışişleri Bakanı Çin'in bu hareketini eleştirdi. Görünüşe göre Amerikalılar yaptırımları münhasır hakları olarak görüyorlar ve Washington rakipleri bu konuda harekete geçerse Amerikalı yetkililer tarafından kınanacak bir eylem olarak kabul ediliyor. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin sulh kurmak istediğini ve Çin de dahil olmak üzere diğer ülkeleri yukarıdan aşağıya baktığını yansıtıyor. Bununla birlikte Çin'in son yaptırımları Pekin'in bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri ve ortaklarına misilleme niteliğinde bir yaklaşım benimseme niyetinde olduğunu da gösteriyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Ferverdin 1400, Hicri Kamiri 16 Şaban 1442 ve Miladi 30 Mart 2021 Salı. yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Ferverdin 1340 tarihinde İran'ın büyük alimlerinden Ayetullah Seyyid Hüseyin Tabatabai Burujerdi Hakk'a yürüdü. Ayetullah Burujerdi ilk eğitimini doğduğu Burujer kentinde tamamladıktan sonra Irak'ta Necef kentine gitti ve burada seçkin alimlerden ders aldıktan sonra İran'a geri döndü ve ilmi ve sosyal faaliyetlerine başladı. Ayetullah Burujerdi Hicri Şemsi 1324 yılında Meşed ve ardından da Kum kentlerine gitti ve burada takdid merci makamına nail oldu. Kum dini ilimler merkezi Ayetullah Burujerdi'nin döneminde büyük gelişme kaydetti. Ayetullah Burujerdi, Kum kentinde İslam dininin zengin kültürünü dünyaya tanıtma fırsatı buldu ve bu yönde de İslami mezheplerin yakınlaşmasında önemli rol ifa etti. Ayetullah Burujerdi ayrıca birçok değerli esere de imza attı ve İran'ın çeşitli kentlerinden başka Almanya'nın Hamburg kentinde de cami yaptırdı ve İmam Hümeyni başta olmak üzere seçkin talebeleri yetiştirdi. yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Ferverdin 1357'de Tebriz halkının Şah rejimine karşı kıyamında şehit düşenlerin şehadetinin 40. gününde İran'ın birçok kentinde halk sokaklara döküldü. Tebriz halkı Hicri Şemsi 29 Behmen 1356 tarihinde Şah rejiminin İmam Hümeyni'ye hakaret etmesini protesto eden Kum halkının kıyamını bastırmasına tepki göstererek protesto eylemi düzenlendi. Ancak Şah rejimi bu kıyamı da bastırdı ve Tebriz halkından birçoğu şehit düştü veya yaralandı ve birçokları da gözaltına alındı. Bu olayın 40. gününde Yez halkı kentin Ulu Camii'nde muhteşem bir gösteri düzenleyerek İmam Hümeyni'nin sürgünden geri dönmesini ve Şah rejiminin devrilmesini istedi. Aynı günde Meşhed halkının düzenlediği eylemde halkla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Bugün de Tahran çarşısı da Şah rejimine tepki olarak kepenk kapattı. yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Ferverdin 1358'de İran'da yeni devlet yapısının belirlenmesi için referandum düzenlendi. Tarihi ve eşsiz bir şekilde karşılanan referandum 2 gün sürdü. Referanduma katılan İran milletinin %98.2'si İslam Cumhuriyeti nizamına evet dediler. ...141 yıl önce bugün Hicri Şems'i 10 Ferverdin 1259'da Gacalar döneminin ünlü edip ve şairlerinden Lisanül Mülk lakaplı Mirza Muhammed Taki Sepir Kaşani vefat etti. ...275 yıl önce bugün 30 Mart 1746'da ünlü İspanyalı ressam Francisco José Goya dünyaya geldi. ...96 yıl önce bugün 30 Mart 1925'te Avusturyalı sanatçı ve psikolog ve düşünür Rudolf Steiner hayata veda etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nevruz Bayramı özel programı.
Değerli dinleyiciler, Hicri Şemsi takvimine göre 1400 yılını ve Nevruz Bayramı'nı karşıladığımız bayramı özel programımızın 11. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Her sabah uyandığımızda onunla geldiğinde getirdiği baharla birlikte biz de bahara bürünmek üzere ahit tazeliyoruz.
Günler, saatler ve anlar yavaş yavaş ilerliyor. Her nefesle birlikte onu bekleyenler, ya Rabbim, şimdi alem o kurtarıcıya ihtiyaç duyuyor. Ne olur onun zuhurunu erkene al ki daha fazla mazlumların çektiği acılara şahit olmayalım. Eğer o gelirse zulüm yüzünden avare olan çocukların gözyaşları tebessüm çiçeğine dönüşür. Izdırap ve korku dolu yürekler huzura kavuşur. Ya Rabbim, hepimiz onun sevgisini damla damla içimizde biriktirdik. Varsın bir gün bu sevgi bizi saadet vadisine götürsün. Nitekim bu yüzden her sabah uyandığımızda onunla, geldiğinde getirdiği baharla birlikte biz de bahara bürünmek üzere ahit tazeliyoruz.
Şia mezhebinin en değerli hazinelerinden biri, tarihin engebeli yolunu geride bırakarak Ehl-i Beyt Mektebi'nin zemininde bize ulaşan kıymetli dualardır. Yüce muhtevaları, ibarelerin sağlamlığı ve güzel cümleleri bu duaların bazı örnekleridir. Ahit duası da bu değerli ve sorumluluk getiren bu dualardan biridir. Bu yüzden bugünkü sohbetimizde bu duayı ve muhtevasını gözden geçirmek istiyoruz.
Allahümme bellig mevlana l-imam el-hadi el-mehdi el-qaime bi-emrik salavatullahi aleyhi ve ala abaihi tahirin an cemii'il mu'minin vel mu'minat.
Ahit duası Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a bekleyenlerin her sabah okuyarak imamlarıyla ahit tazeledikleri dualardan biridir. Bu duada yer alan cümleler insanların kalbinde adeta bahar havasını canlandırarak estirir. Ay duası Allah'a inanan dindar ve sorumlu insanların her sabah okudukları bir name misalidir ve bekleyenlerin İmam Zaman Aleyhisselam ile bağlantılarını tazeleyerek güçlendirir. Bu dua Müslümanların meşhur dualarından biridir ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gaybet döneminde okunmasına çok vurgu yapılmıştır. Dua İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'dan bir rivayetten alıntıdır.
Alemi kurtaracak Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bekleyen insan, güdümlü ve anlamlı bir hayat sürdürmek için yaşamının tüm aşamalarında İmam Zaman Aleyhisselam ile ahit tazelemeyi bir zaruret olarak görmektedir. Bekleyen insan bu duada imamına yardım ve destek sorumluluğunu üstlenir ve o Hazretin kıyamına eşlik etmek üzere hazırlık yapar. Kur'an-ı Kerim beşeri camiadan ahitlerine sadık kalmalarını isterken, Bakara suresinin 177. ayetinde de ahde vefadan iyi insanların özelliklerinden biri olduğunu belirterek şöyle buyurmakta. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir.
Kur'an-ı Kerim insanların arasında ahit meselesinden adeta bu fiilin diri olduğu ve kıyamet gününde insanlar ve özellikle Müslümanların ona nasıl davrandığı kendisine sorulacakmış gibi söz eder. Yani insanların bağladıkları ahitlerine bağlı olup olmadıkları ve saygı duyup duymadıkları mutlaka sorulacağı anlaşılıyor. Nitekim İsra suresinin 34. ayetinde şöyle buyurmakta. Verdiğiniz sözü yerine getirin çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir.
Allah-u Teala Ali İmran suresinin 76. ayetinde de ahde vefa, takva makamına nail olmanın etkeni olduğunu, ahdine bağlı kalan ve ilahi takva peşinde olan insanlar ilahi lütuf ve merhametten yararlanacağını buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim ayrıca ahdine bağlı kalan insanları Yüce Allah tarafından büyük mükafatlar ve ilahi cennet beklediğini buyuruyor.
İmam Zaman Aleyhisselam ile ahitleşmek, ahit duasının temel eksenlerinden biridir. Bekleyen insanın yaşamında bu ahit daimi olmalıdır. İnsan yaşamı ne zaman bekleyiş temelinde şekillenecek olursa, ahdi de daimi ve sürekli olmalıdır. Hakiki bekleyen asla imamı ile ahitleşmeden caymaz. Bu duanın her sabah okunması ise, imamımızla ahdimizi unutmamamıza ve o hazretle ahdimize diğer tüm ahitlerimize nazaran öncelik vermemize vesile olur.
Ahdimizi tazelemek gerçekte bu ahdin daimi ve sürekli olmasına sebep olur. Bu yüzden bu duanın her sabah okunması tavsiye edilmiştir. Bilindiği üzere tağut akımı ve nefsani heva ve hevesler her daim hareket halindeler. Bu yüzden her mümin ve bekleyen insan da her sabah gününe bu dua ile başlayarak çaba harcamalıdır. Aslında biz Müslümanlara her daim namaz kılmamız emredildiği ve Allah-u Teala ile irtibat kurmamız tavsiye edildiği gibi ahit duası da her daim okunmalı ve ahit tazelenmelidir.
Öte yandan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bekleyenlerin en büyük kaygısı, Mehdevi yaşam kokan ve Mehdevi yaşam rengine bürünen bir yaşamları olmasıdır. Bekleyen insan her daim Mehdevi yaşamın nasıl bir yaşam olduğunu merak eder. Buna göre Mehdevi yaşamın en iyi yolu ahit duasında belirtilmiştir. Ahit duasında birçok fazilet söz konusudur ve Mehdevi yaşamın çeşitli boyutları ifade edilmiştir.
Ahit duasında yaşam için belirlenen ilk yol Allah'ı tanıma yoludur. Zira bu dua Yüce Allah'ın sıfatlarını beyan ederek başlar. Tevhid ilkesine inanan insan Allahu Teala'ya kulluk yoluna girmiş olur. Bu yüzden İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve pak ehli beytinin tüm çabaları insanların düşüncesinde tevhid ilkesini pekiştirmektir. İmam Ali aleyhisselam bir vecizesinde şöyle buyuruyor. Dinin başlangıcı Allah'ı tanımaktır ve Allah'ı tanımanın doruk noktası ona inanmaktır ve ona inanmanın doruk noktası yegane oluşuna şehadet getirmektir ve onun yegane oluşuna şehadet getirmenin doruk noktası da ihlastır.
İmam Zaman aleyhisselamı bekleyen insan aynı zamanda tevhide inanan ve Allah'ı tanıyan biri olmalıdır. Ahit duasının başında Yüce Allah'ın 16 sıfatı şöyle beyan edilir. Allah'ım, ey yüce nurun Rabbi, ey yüksek kürsünün Rabbi, ey kaynayan denizin Rabbi, ey Tevrat, İncil ve Zebur'u indiren, ey gölgenin ve sıcak güneşin Rabbi, ey yüce Kur'an'ın Rabbi, ey mukarreb meleklerin, peygamber ve elçilerin Rabbi. Evet, tüm bunlar ahit duasında Yüce Allah için sayılan sıfatlardır.
Ahit duası aynı zamanda mehdevi yaşamın bileşenlerini de beyan eder. Gerçekte bu dua bekleyiş ilkesine göre yaşam tarzını öğretir ki bu da insanların tayyibe hayata kavuşmasına vesile olur. Bu duada Hazreti Mehdi aleyhisselamdan söz edildiği yerlerde o Hazretin hicranı ve yokluğundan duyulan kedere daha az işaret edilir ve daha çok o Hazretin sıfatları beyan edilir ve tanıtılmak istendiğinde kendisinden hakkı inşa eden kaim ve hadi olarak söz edilir.
Ahit duasının bir bölümünde İmam Zaman aleyhisselama selam verme aşamasına geliyoruz. Duanın bu bölümünde şöyle okumaktayız. Allah'ım, hidayet edici, hidayet üzere olan ve senin emrine kıyam edici imam olan Mevlamıza, rahmetin onun ve tertemiz babalarının üzerine olsun. Evet, kim her sabah bu cümleleri imamına hitaben beyan ederse, hareket akşama kadar doğru yönde olur. Bu duada İmam Mehdi aleyhisselama sen benim önderimsin ve biz attığımız her adımda senin ne söylediğine ve rızan hangi amellerde olduğuna bakmalıyız.
Ahit duası bekleyenlere evrensel bir ufuk kazandırır. Bu duada şöyle okumaktayız. Yeryüzünün doğularından ve batılarındaki, çölünde ve dağındaki, karasında ve denizindeki bütün mümin erkek ve kadınlardan, benden ve anam ve babamdan, Allah'ın arşının ağırlayınca ve kelimelerinin çekilmince, ilminin sayımınca ve varlık kitabının kapsamınca rahmet eyle.
İmam Zaman aleyhisselamı bekleyenler, her sabah her şeyden önce bu duayı okumakla aslında dünya genelinde tüm müminleri temsilen imamı selamlamış olur. Duanın bu bölümü sadece kişisel kaygı taşımak ve imama sadece kendimiz için istemenin yanlış olduğunu da ortaya koyuyor. Gerçekte hakiki bekleyenlerin kaygıları evrenseldir ve bu tür bir bekleyiş müsbet ve dinamik bir bekleyiş sayılır. Bu bekleyiş İmam Hümeyni ve büyüklerimizin kaygısı olan bir bekleyiştir. Nitekim imam her sabah ahit duasını okur ve bu dua ile bütünleşirdi. Zira imam meseleye evrensel bakılması ve evrensel kurtarıcının zuhuru için zemin hazırlanması gerektiğini çok iyi biliyordu. Thank you.
duasında İmam Mehdi aleyhisselam ile ahit tazelendikten sonra Yüce Allah'tan 8 makam talep ediyor ve evrensel ülküleri gerçekleştirmek üzere bizi İmam Zaman'ın yar ve yardımcısı yapmasını ve o Hazreti savunma göreviyle görevlendirmesini, o Hazretin emirlerini yerine getirme onuru ile onurlandırmasını, böylece İmam Zaman'a destek vermeyi ve o Hazretin iradesiyle hareket etmeyi ve o Hazretin saflarında şehadet mertebesine nail olmayı nasip etmesini niyaz ediyoruz.
Allahümme ec'alni min ansarihi ve a'vanihi ve zabbina an والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه.
اللهم beni onun ensarından ve yardımcılarından, onu savunanlardan, hacetlerini yerine getirmeye koşanlardan, emirlerine itaat edenlerden, onu himaye edenlerden, isteği doğrultusunda diğerlerinden öne geçenlerden ve huzurunda şehadete erişenlerden eyle.
Evet, şimdi İmam Mehdi Aleyhisselam'ın muhteşem zuhuru ve alemi adaletle doldurması için dua eden sayısız insanla birlikte biz de dua ediyor ve vaat edilen kurtarıcı ile ahit tazeliyor ve bu güzel duayı okuyarak zuhuru bir an önce gerçekleşmesini niyaz ediyoruz.
Allahümme arinit tel'atel reşide vel gurretel hamide vechhal naziri benazratin minni ileyh وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك به محجته.
Allah'ım, o değerli yüzü ve beğenilmiş parlaklığı bana göster. Ona bir bakışla gözüme nur ve ebediyet sürmesi sür. Zuhurunu çabuklaştır, çıkışını kolaylaştır, yolunu genişlet. Beni onun hüccetli yolunda yürüt. Emrini geçerli kıl, sırtını güçlendir.
Değerli dinleyiciler, Hicri Şemsi takvimine göre 1400 yılını ve Nevruz Bayramı'nı karşıladığımız bayrama özel programımızın 11. bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Biyolojik tehditler, ülkelerin ve uluslararası kuruluşların sorumluluğu.
Muhterem dinleyiciler, biyolojik tehditler, ülkelerin ve uluslararası kuruluşların sorumluluğu isimli dizi sohbetimizin 8. bölümünü sizlerle birlikte.
Bugünkü sohbetimizde uluslararası kimyasal silahların yasaklanması konvansiyonunu ele alacağız.
Çağdaş dünyamız ülkelerin güvenliğini tehlikeye atan tehditler ile doludur. Bu doğrultuda biyoterörizmin sıradan terörizm ve kimyasal silahlardan bile daha ciddi olduğu söylenebilir. Biyoterörizmde düşmanlar hem önlenmesi zor olan hem de bulunması ve keşfedilmesi yolları zor olan kimi gizli ve yıkıcı girişimlerde de bulunur. Biyoterörizm hem toplumun sağlığını hem de güvenliğini hedef alan terörizm türüdür. Bu yüzden de bu tür terörizmde diğer terörizm türleri gibi uluslararası hukukun açık ihlalidir. Sohbetimizin devamında uluslararası kimyasal silahların yasaklanması konvansiyonunu ele alacağız.
Uluslararası düzende biyolojik ve kimyasal silahların yasaklanması alanındaki uluslararası anlaşmalardan biri de Uluslararası Kimyasal Silahların Yasaklanması Konvansiyonu'dur. Bu konvansiyon, yıkıcı kimyasal maddeler rezervlerinin yok edilmesi ve bu maddelerin kullanılmaması ve erişilmemesi doğrultusundadır. Uluslararası Kimyasal Silahların Yasaklanması Konvansiyonu, Nisan 1997'de zorunlu olarak yürürlüğe girdi. Bu konvansiyonun toplam 193 üyesi vardır. Siyonist rejim İsrail ise dünyada en büyük nükleer silah, kimyasal ve biyolojik silah depolarına sahip olup Mısır, Kuzey Kore ve Güney Sudan ile beraber bu konvansiyona üye olmamışlardır.
Kimyasal silahların kullanılması hususunda yapılan incelemelere göre 2018 yılında hükümetlerin de işbirliğiyle yıkıcı kimyasal rezervlerin ve depoların önemli bir bölümü yok edilmiş ve imha edilmiştir. Ancak kimi kimyasal maddeler endüstriyel kullanımına da sahip olduğundan dolayı yok edilmesi pek akıllıca bir girişim değildir. Örneğin fosgen ve klor hem askeri olarak kullanılabilen hem de sanayi dallarında bol kullanılan kimyasal maddelerdir.
Uluslararası Kimyasal Silahların Yasaklanması Konvansiyonu'nun bütçesi ise 2020 yılında yaklaşık 71 milyon avro olmuş ve kapsam açısından da dünya nüfusunun %98'ini kapsamıştır. Anılan konvansiyonun hedeflerinin gerçekleştirilmesi için kurulan kimyasal silahların yasaklanması örgütü de dünyadaki yıkıcı kimyasal rezervler ve depoların %98'ini yok ettiğini bildirmiştir. Bu örgüt kimyasal silahlar üretebilen 97 üs arasından 74'ünü yok etmiş ve 23 üssün işleyişini de barışçıl şekle sokmuştur. Son bilgilere göre de 119 ülke konvansiyonun yasalarını ulusal yasalara dahil etmişlerdir.
Şimdiye dek uluslararası kimyasal silahların yasaklanması konvansiyonunu çerçevesinde 4 gözden geçirme konferansı da düzenlenmiştir. Bu 4 konferanstan 3 konferansı konvansiyon hedeflerinin tamamlanması çerçevesinde başarılı bir şekilde düzenlenmiştir. Ancak 4. konferans belli konulu bir revizyon konferansı olmuştur. Bu konferans 2018 Kasım ayında üye ülkelerin Suriye, Malezya, İngiltere ve kimyasal silahları alanındaki ittifakları bağlamında düzenlenmiştir. 4. konferansın sıkıntılı olmasının belli başlı nedeni batılı ülkelerin IŞİD terör örgütünün Suriye'deki kimyasal silah kullanımına göz yumması ve yalancılıkla Suriye yasal hükümetine kimyasal silah tutması ve kullanması iddiası ile kınanması oldu.
Dördüncü konferans bağlamında ayrıca uluslararası kimyasal silahların yasaklanması, konvansiyonun kazanımları ve de kimi yeni kimyasal silahların ortaya çıkış nedeni ele alındı. Dördüncü konferansta doğrulama mekanizmasının güçlendirilmesi, üye ülkelerde konvansiyonun ulusal düzeyde uygulanması, uluslararası işbirliklerinin artırılması, kimyasal silah üretimini destekleyenlerin tanıtılması ve kimyasal silahlara karşı küresel bağışıklılığın ve güvenliğin artırılması gibi konular ele alındı. Ancak 4. konferansın başarısız kalmasının asıl nedeni Amerika'nın bu sürece karşı çıkması ve hep bahaneler ve mazeretler uydurma peşine düşmesiydi.
Amerika Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden biri olarak uluslararası konvansiyonların uygulanıp uygulanmamasında önemli bir rol oynamaktadır. Amerika hükümetinin bahane arayışları değerli uluslararası bir anlaşmayı da ciddi tehlikeleriyle karşı karşıya bırakabilir. Kimyasal silahlara erişimleri olan terör örgütlerinin artması uluslararası toplumu tehdit eden en büyük tehlike kaynaklarından biri olarak 4. konferansta da ele alınmıştı. Ancak Amerika'nın bu konferanstaki nihai belgeyi ve bildirgeyi desteklememesi, Amerika'nın IŞİD gibi terör örgütlerinin kimyasal silahlara başvurma imkanına göz yummak isteğini gösterdi.
Lübnan ordusu stratejik uzmanı Emin Hadid, Amerika ile Siyonist rejim İsrail ve de Türkiye'nin IŞİD'i Şam hükümetine baskı uygulamak için araç olarak kullandığına değinerek şöyle diyor. Amerika IŞİD'i kurarak bu örgütü Irak'a dönmek ve Suriye'de istikrarsızlık oluşturmak için köprü olarak kullanmak istedi. Suriye'de IŞİD'e direndi ve birçok bölgede bu grubu yendi. Ardından Amerikalılar güçlü Suriye hükümetini yenemediklerini gördüler. Buna göre Amerika IŞİD'in kimyasal silahlar kullanmasına göz yumarak bu terör örgütünün Suriye'deki yenilgisini önlemek istedi. Böylece Suriye petrolünü yağmalamayı amaçladı. Ancak direniş ekseni IŞİD'e karşı bir yenilgi tattırdı.
Muhterem dinleyiciler, sohbetimizin devamında biyolojik silahların yasaklanması hususunun insan hakları ve uluslararası hukuk ile ilişkisini ele alacağız. Uluslararası insan hakları, ayrımcılığı kabul etmeyen, kaçınılmaz hakları tanıyan evrensel hakların toplamıdır. Tüm hükümetler bu hakların hepsini tüm insanlar bağlamında hayata geçirmelidir.
Birleşmiş Milletler Teşkilatı anlaşması maddeleri de zaten uluslararası insan haklarının korunması bağlamında büyük önem taşımaktadır. Uluslararası insan hakları da savaş kurallarına, özellikle de silahların kullanılmasındaki sınırlandırmalara odaklanmaktadır. Bu bağlamda uluslararası insan hakları ve de insanseverliğe dayalı uluslararası hukuk, kimyasal ve biyolojik silahların kullanımını, üretimini ve yararlanılmasını yasaklamıştır.
Evrensel insan hakları bildirgesine göre mevcut kuşak, faaliyetlerinden güvenli olduğu hususunda güvence vermek alanında sorumlu sayılır. Mevcut nesil faaliyetlerinin gelecek nesiller için tehlike oluşturmayacağından emin olmalıdır. Çevre, kalkınma, insani genomlar, kültürel miras, eğitim, yeni insan hakları kuşağının farklı parçalarıdır. Ayrıca Birleşmiş Milletler Teşkilatı 1990 yılından itibaren insan hakları açısından iklimsel ve çevresel değişiklikler ve çeşitliliğe büyük önem vermiştir. Paris İklim Anlaşması ve Kyoto Protokolü'nün onaylanması bu yaklaşım çerçevesinde değerlendirilebilir.
Uluslararası insan hakları kurallarına, uluslararası çevre hukuku ve de Birleşmiş Milletler Teşkilat Anlaşması'na esasen insanların sağlığının korunması, çevrenin korunması, sağlıklı hayat ve gelecek nesillerin haklarının korunması tüm insanlar ve hükümetlerin ortak sorumluluğu sayılır. Bu alandaki herhangi ters bir girişim insan haklarının temel ilkelerini ihlal edecektir. Bu açıdan kimyasal ve biyolojik silahların üretimi, tutulması, kullanılması ne şekilde olursa olsun gelecek nesillere de zarar verecek insan hakları ihlalleri sayılırlar. Çünkü biyolojik silahlar tehlikeli kitle imha silahları olarak doğadaki dengeyi bozup çevreyi de ciddi tehlikelerle karşı karşıya bırakırlar. Uzun süreli etkilerinden dolayı gelecek nesilleri de doğrudan etkilerler. Bu yüzden hükümetler biyolojik ve kimyasal silahların yasaklanmasıyla ilgili olan uluslararası konvansiyonlardaki taahhütlerini ihlal etmemelidir.
Muhterem dinleyiciler, biyolojik tehditler, ülkeler ve uluslararası kuruluşların sorumluluğu isimli dizi sohbetimizin 8. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Uluslararası hukuk açısından Şehit Süleymani suikastı.
Değerli dinleyiciler, uluslararası hukuk açısından Şehit Süleymani suikastı isimli dizi sohbetimizin 7. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde İran'ın Şehit Süleymani ve dava arkadaşlarına yönelik suikastı adli olarak takip etmesini ele alacağız.
Amerika hükümeti ve dönem başkanı Trump'ın kendisi General Süleymani, Ebu Mehdi Mühendis ve arkadaşlarına yönelik suikasta uluslararası emredici hukuki kurallarını ihlal ettikleri için 3 Ocak 2020'deki suikast sürecinde uluslararası bir sorumluluğa sahiptiler. Bu suç ve sorumluluk uluslararası hukuk çerçevesinde de uluslararası hukuka aykırı davranıldığı yüzünden Uluslararası Adalet Divanı'nda hakkında dava açılabilir. Öte yandan İran Ulusal Mahkemelerinden yanı sıra Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de Trump ve Amerika dönem Savunma Bakanlığı yetkililerine devlet terörü ve askeri saldırganlıktan yargılama olasılığı var. Bu arada sorulması gereken soru, İran İslam Cumhuriyeti hukukuna göre General Süleymani ve arkadaşlarına yönelik suikastın amilleri ve faillerinin takip ve kovuşturmanın yasal ilkeleri ve yollarının ne olmasıdır?
Amerika hükümetinin General Süleymani suikastındaki ceza eylemi, İran Anayasası'nın suçun tespiti ve suçluların kovuşturulmasını belirten 156. maddesi çerçevesinde tespit edilmiştir. Buna göre Amerika hükümeti, İran İslam Cumhuriyeti yargı sistemi tarafından kovuşturulabilir. İran İslam Cumhuriyeti, General Süleymani suikastının faillerini ve mağdurun vatandaşlığına dayalı yargı yetkisi ilkesi uyarınca takip edebilir. Mağdurun vatandaşlığına dayalı yargı yetkisi ilkesi ilk olarak 2013 yılında İran yasama sisteminde genel bir kural olarak kabul edildi ve İran ceza hukukunun yurt dışında işlenen suçlar üzerindeki yargı yetkisini belirleyen diğer ilkelere eklendi. İslami Ceza Kanunu'nun 8. maddesinde belirtildiği üzere mağdurun vatandaşlığına dayalı yetki ilkesinin uygulanması için belli başlı koşullar belirlenmiştir. İslam Ceza Kanunu'nun 8. maddesine göre İran dışında bir şahıs, İran dışında bir İranlıya veya İran ülkesine karşı suç işlediğinde suç İran İslam Cumhuriyeti Ceza Kanunlarına göre kovuşturulacaktır.
Vatandaşların medeni hukuk davalarında korunması konsolosluklarca, siyasi işlerde, diplomatik mekanizmalarda, cezai konularda ise uluslararası toplum tarafından kabul edilen yasa mekanizmalarla gerçekleşirdir. İran'da hukuk profesörü olan Dr. Cevat Tahmasebi, mağdurun vatandaşlarına dayalı yargı yetkisi ilkesinin bir başka temelinin de meşru müdafaa ilkesi olduğunu söylüyor. Bu durumda hükümet vatandaşa cezai koruma sağlayarak aslında kendini savunur ve korur. Çünkü bir hükümetin vatandaşına karşı suç işlenmiş olması dolaylı olarak bu hükümetin prestijine ve itibarına da zarar verir. Mağdurun vatandaşlarına dayalı ilke vatandaşın ve hükümetin haklarını korumaya yöneliktir. Buna göre General Süleymani ve arkadaşlarının suikastı da bu prensibe tabi tutulabilir.
İran'a karşı suç işlemek bir İran vatandaşına karşı suç işlemekten farklıdır. İran'a karşı suç işlemek mağdurun vatandaşlığına dayalı yargı yetkisi ilkesiyle hiçbir ilgisi olmadığından dolayı bu konudaki İran hukukunun korunması için gerçek yetki ilkesi de dahil olmak üzere yargı yetkisini belirleyen diğer ilkelerle birlikte incelemek gerekir. İslam Ceza Kanunu'nun 5. maddesi gerçek yargı ilkesini kabul ederken İran İslam Cumhuriyeti'nin sistemine, iç veya dış güvenliğine, toprak bütünlüğüne veya bağımsızlığına karşı eylemi kınamaktadır. Böylece Irak hükümetinin resmi daveti üzerine İran adına Irak'a seyahat eden İran İslam Cumhuriyeti'nin resmi askeri yetkilisi General Süleymani'ye yönelik suikast ve silahlı saldırı İslami Ceza Kanunu'nun 5. maddesine bir örnektir ve İran'ın ulusal güvenliğine karşı bir eylem olarak değerlendiriliyor. Buna göre bu eylemin suç niteliği gereği bu terör eyleminin faillerini İran İslam Ceza Kanunu'na göre ve gerçek yetki ilkesini uygulayarak yargılamak mümkündür.
General Süleymani'nin İran tarafından suikast dosyasının kavuşturulmasının bir başka yasal yolu Amerika insan hakları ihlalleri ve maceracılıkları ve terörist eylemleri ile mücadele yasasına başvurmaktır. Batı Asya bölgesinde Amerika İnsan Hakları İhlalleri ve Maceracılıkları ve Terörist Eylemleri ile Mücadele Yasası, Eylül 2017'de İran İslami Şura Meclisi tarafından onaylandı. Bu yasa, Amerikalı milletvekillerinin İran karşıtı yasaları geçirme eylemine bir tepkiydi ve General Süleymani suikastının yargılanması sürecinde kullanılabilen bir yasadır. Yasa, hükümetin veya İran İslam Cumhuriyeti vatandaşlarının çıkarlarına aykırı terörist eylemleri organize etme, finanse etme, yönetme veya işlemeye etkin bir şekilde de katılan Amerikalıları hedef almaktadır. Amerika hükümetinin terörizmiyle mücadeleyi yoğunlaştırma yasasının tek maddesinin ikinci özel maddesine göre İran vatandaşlarının yaşamlarına ve İran İslam Cumhuriyeti'nin çıkarlarına karşı adam kaçırma ve komplo kurma konusunda Amerika ile işbirliği yapan ülkelerin ve Amerikan vatandaşların İran mahkemelerinde İslam hukuku altında yargılanabilir.
Batı Asya bölgesinde insan hakları ihlalleri ve maceracı ve terörist eylemlerle mücadele kanunu hükümlerine uygun olarak İran vatandaşının toprakları dışında şehit olmasına ve kasıtlı olarak öldürülmesine neden olan bir İran vatandaşına silahlı saldırı İran Cumhuriyeti ve İslam Ceza Kanunu'na göre suç olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle kasıtlı cinayete yol açan bir terör eylemiyle suçlanan bu suçun faili yargılanabilir ve cezalandırılabilir. Emir veya kararname ile işlenen bu suçtan komutan ve subay cezalandırılır. Genel olarak Şehit Süleymani ve arkadaşlarının suikast ve cinayet suçu herhangi bir adli sicil ile yorumlanması İran İslam Ceza Kanunu'nun 5. ve 8. maddeleri kapsamına giriyor ve tabii ki kovuşturulabilir. Bu nedenle failler ve bu suçu işlemekten sorumlu kişiler İran İslam Cumhuriyeti Ceza Mahkemelerinde yargılanabilir.
Bu nedenle İran Anayasası'na, Medeni ve Ceza Kanunlarına göre General Süleymani ve arkadaşlarına suikastın failleri ve amillerine yargılanma olasılığı var. Buna göre İran yargı sistemi İranlı bir askeri yetkiliye ve onun yardımcılarına yönelik suikastı kavuşturabilir. Başka bir deyişle bu suçun faillerini yargılayabilir. Öte yandan sanıkların soruşturması ve sanıkların yargılanması için mahkemelerde ve adli mekanlarda dava açılabilir. Bunun içindir ki Tahran savcısı Başkan Donald Trump ve diğer 15 Amerikalı hakkında General Süleymani'ye yönelik suikast girişimine yönlendirme, yönetmek ve kışkırtma suçlarından dolayı dosya açtığını ve uluslararası polisten Interpol'dan onları tutuklamasını istediğini belirtti.
Genel olarak Şehit Süleymani ve arkadaşlarına yönelik suikastin adli kovuşturulmasında olası varsayımlardan birinin de faillerin İran mahkemelerinde yargılanması olduğu söylenebilir. İran Ulusal Mahkemeleri gerçek yetki ilkesine ve mağdurun vatandaşlığına dayalı yetkisi ilkesine dayanarak bu olayla ilgilenmek için cezai boyutta yargı yetkisini kullanabilir. Buna ek olarak İran'da ceza kanununun kapsamında İran Ulusal Mahkemelerinin yargı yetkisine sahip olduğu, Batı Asya bölgesinde insan hakları ihlalleri ve maceracı ve terörist eylemlerle mücadele kanununa göre davranabileceği söylenebilir. Irak'ta da benzer bir eylem izleniyor. İran Dışişleri Bakanı Dr. Muhammed Cevaz Zarif'in 13 Ocak 2021'de bu konuda şöyle bir açıklamada bulundu. İran İslam Cumhuriyeti kurumlarının geniş çaplı takibinin ardından Irak Yüksek Yargı Konseyi de karar verdi. Amerika Başkanı Donald Trump hakkında derin iş komutanlarına suikast talimatını çıkardığı için tutuklanması emrini verdi.
Muhterem dinleyiciler, uluslararası hukuk açısından Şehit Süleymani suikastı isimli dizi sohbetimizin 7. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman ile bir araya gelerek ilgi duyulan konular hakkında görüş teatisinde bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman ikili ilişkilerin gelişmesini vurguladılar. Birleşmiş Milletler'de İran İslam Cumhuriyeti temsilciliği Amerika'nın Bercuma dönüşü için planın gerekmediğini belirtti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran ve Çin arasında imzalanan kapsamlı işbirliği programı belgesinin iki ülke ilişkilerinin tam modelini belirlediğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Tahir Revanchi, yaptırımların Suriye krizini daha da uzattığını belirtti. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi, bazı ülkelerin Güvenlik Konseyi'ni insani girişimleri siyasileştirmek için suistimal ettiğini söyledi. Türkiye'de koronavirüs kısıtlamalarını ihlal edenlere ağır ceza kesildi ve Amerika Dışişleri Bakanı Blinken, Arabistan Veliahdı Bin Salman'a tekrar arka çıktı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.